Ayrım 13. Yokuş yukarı, böyle gelmiş böyle gitmez. 3. Aziz Nesin. Sayfa 173. Hitler. Almanya'da beden eğitimi almış 4 subay, yıl 1933. Dahaca Almanya resmen Nazi değil ama Hitler'in adı bizim gazetelerde bile duyulmaya başlanmış. Bir gün gazetelerimizden birinde Hitler'le yapılmış bir röportaj okumuştum. Röportajı Alman gazeteci yapmış, sonradan Türkçe'ye çevrilmiş olmalı. Hitler adını ben ilk bu röportajdan duymuş oldum. Gazeteyi okulda okumuş olamam ya da okulda okumuşsam da hafta tatilinde subayların bulunmadığı bir günde okumuş olmalıyım. Çünkü okulda ders kitaplarının, yardımcı ders kitaplarının, bir de kimi öğretmenlerin yazıp bize sattıkları ve parası aylıklarımızdan kesilen kitaplardan başka kitap, hele roman okumak yasak. Hitler'in röportajında fotoğraflar da var. Dahaca iktidara gelmemiş ama iktidar yolunda. Benim dünyadan haberim olmadığı zaman. Röportajda Hitler dünyanın en çalışkan, en çok kitap okuyan insanı olarak tanıtılıyor. Bayılıyorum adama. Çünkü ben çalışkanlara, hele çok kitap okuyanlara hayranım. Hala da öyleyim. O zamana dek çok kitap okuyan insan olarak Profesör Hilmi Ziya'yı biliyordum. Nereden mi duymuştum? Tıp fakültesinde PSN öğrencisi olan Naim abimden. Hilmi Ziya ülkenin kitaplarını o tarihten 4 yıl sonra ancak harp okulu öğrencisiyken okuyacaktım. Ne çok bilen bir insandı. Bir insan bunca çok şeyi nasıl bilebilirdi? Demek Hitler daha da çalışkanmış. Çalışma odasında çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Büyük ve bomboş bir çalışma odası. Odası değil, salonu. Salonun dibindeki kocaman masada bir adam oturmuş kitap okuyor. Duvarlar ahşap lambiri. Kitap rafı ve kitap hiç yok. Masasının arkasında kocaman bir tablo, kendi resmi. Hitler dağınıklığı sevmezmiş. Darmadağınıklığıysa hiç. Futbolculuğum. İşte o dört beden eğitimi öğretmeni, bu büyük ve dünyanın en çalışkan adamının ülkesinden geliyorlar. Bunlardan biri Yüzbaşı Hüsamettin Bey, Kuleli'ye beden eğitimi öğretmeni oldu. Biri Maltepe Askeri Lisesi'ne, biri Deniz Askeri Lisesi'ne, biri de Assubay Okulu'na. Yüzbaşı Hüsamettin Bey en yaşlıcaları ve en göbeklisi görünürdü. Ama voleybol oynarken göbek kaslarının nasıl sertleşmiş olduğunu görürdük. Bu dört öğretmen, dört askeri okula Almanya'nın havasını, beden eğitimine canlılık getirdi. Askeri ortaokuldaki beden eğitimi öğretmenimiz, sınıf arkadaşları general olmuş Yüzbaşı Zıpır Nazmi, unutulmaz bir hocaydı. Ama lisede Hüsamettin Bey atanana dek beden eğitimi öğretmeninin kim olduğunu anımsayamıyorum bile. Yüzbaşı Hüsamettin alanında çok tutkulu bir insandı. Kuleli'nin her spor dalında birinci olmasını isterdi. Bundan doğal bir istek olabilir mi? Ama öğrenciler bu tutkusu yüzünden ona egoist, yani bencil lakabını takmışlardı. Hüsamettin Bey öğretmen olmadan önce, "Biz beden eğitimi, spor yapıyorduk ama bunlar düzensiz, düzencesiz yapılıyordu. Örneğin ben sporcu bir gençtim ama yapacağım sporun yolunu, yöntemini bilmiyordum. Futbolu hiç beceremiyordum. O denli beceriksizdim ki arkadaşlar beni tekaüttüler, yani emekliler takımına sokarlardı. Emeklilerin maçı ciddi futbol maçlarından daha çok ilgi ve seyirci toplardı. Çünkü alaylı, şakalı bir maç olurdu. Maç sonunda emekliler takımının kaptanına, yani takımın en beceriksizi olarak bana, seyirci arkadaşlar deve dikenlerinden bir demet armağan ederlerdi. Oysa ben iyi futbol oynamayı çok isterdim. Bunun için çok da çaba harcardım. Ama ne yapsam başaramazdım. Bu yüzden kendi kendime kızardım, niçin futbolu başaramıyorum diye. Yıllar sonra gazetecilik yaşamımda Çetin Altan bana şöyle bir soru sormuştu. Her insan yatınca uyumadan önce bir takım hayaller kurar, dalgasını geçer. Senin böyle zamanlarda kurduğun düşlerin varsa nedir? Hiç düşünmeden yanıtlamıştım. Futbol oynar ve karşı kaleyi gole boğarım. Gerçekten de öyleydi. Bir zamanlar İlhan Selçuk günlük bir spor gazetesi çıkarıyordu. 1957 yılında olacak. Benden bir spor romanı dizisi yazmamı istedi. O zaman gazetenin tirajını arttıran Gol Kralı Sait Hopsait'i yazmıştım. Romanın kahramanı olarak çok yerde futboldaki beceriksizliğimin verdiği aşağılık duygusunu anlatmışımdır. Uyumadan önceki o yarı uykulu zamanlarda bu futbol hastalığı bende yıllarca sürmüş ve zamanla kendiliğinden bitmiştir. Güreş takımına seçilişim. Futboldaki bu başarısızlığıma karşılık aletli jimnastik ve vücut hareketleri alanında çok başarılıydım. Çok iyi barfiks, paralel, halka, halat, lobut hareketleri yapardım. Öne doğru 2 kez, arkaya doğru 1 kez perende atabilirdim. 6-8 katlı insan vücudundan piramidin en üstüne ben çıkardım. Özellikle barfix'te çok ustaydım. Hem önden hem arkadan barfix'te yere paralel durabilirdim. 30 yaşıma dek bu böyle sürdü. 50 yaşımdayken Bulgaristan kıyısında bir yazlığa gitmiştik. Plajda jimnastik aygıtları vardı. Biri 10, biri 11 yaşında oğullarıma babalarının nasıl sporcu olduğunu göstermek istedim. Barfix'e sıçradım. Kendimi yukarı çekmek istedim. Ah, kollarım beni taşımıyor. Oysa eskiden en az 20-30 kez rahatlıkla çekerdim. Hüsamettin Bey beden eğitimi öğretmeni olur olmaz spor dalları çalışmaları da başladı. Bizim iki kısım İngilizceler, 13. ve 14. kısımlar, okulun her alanında etkin olduğumuz gibi spor alanında da etkin olduk. Okulun bandosunda en çok İngilizceden, futbol takımında en çok İngilizceden, en çalışkanlar, en yaramazlar, bütün enler hep İngilizceden. Okulda güreş takımı kurulacak. Güreş takımının çoğu yine İngilizceden. Bizden önceki sınıftan Süreyya adında bir güreşçinin şampiyonlukları bile vardı. Bizim İngilizce kısmından Nihat, Muhlis, Aziz, daha birkaç kişi. O zaman Greco-Romen'de bir de 56 kilo var, şimdi 57 kilo. 56 kiloda kimseyi bulamıyorlar. Arkadaşlar 56 kiloda güreşmem için çok üstelediler. Aslında ben de hevesliyim. Önce okulda her kilo için bir seçme güreşi yapılacak. Kazananlar okul takımına girecek. İyi ama ben hiç oyun bilmiyorum. Öte yandan gücüme çok güveniyorum. Ufak tefeğim, boy 1.57, kilom 57-58. Seçme için oyun gerekmez, gücünü göstermek yetermiş. Benim kilomda 10 aday var. Hepsi de Fransızca, Almanca kısımlarından. İngilizceden benden başka yok. Ben oyun bil, ya öteki adaylar biliyorsa? Yeni sayfaya geçen Aziz Nesin bilin sonunu getirmemiş. Ali Nesin. Elbette biliyorlar. Okula girmeden önce de Yenikapı Güreş Kulübü'nde güreşçilik yapmış olan ve bizim takımın güreşçisi Gambot Muzaffer'e gittim. Bana birkaç oyun öğret Muzaffer. Benim bunu Muzaffer'den istemeye hakkım var. Çünkü sınavlar yaklaştığında geometri, matematik, fizik öğretmem için bana yalvar yakar olan odur. Gambot bana oyun öğretecek ama zaman yok. Yarın seçmeler yapılacak diyor. Seçme güreşleri başlıyor. Benim bildiğim tek şey Grekoroman güreşte belden aşağı tutmak yok. Ayak oyunları yok ve doğal olarak can yakıcı edimler yok. Sinema salonuna minderler kurulmuş. Ben çıkıyorum mindere, ilk mindere çıkışım. Hiç coşkulu değilim, çok dinginim. Kilomdaki 10 aday ikişer ikişer güreşiyoruz. Salondaki çocuklar, haydi kıllı, yaşa kıllı diye bağırıyorlar. Sonunda, tamam diyorlar, sen takıma alındın. İlk aşk. Tiyatro güzelliğini benimle paylaşacak arkadaşımı sonunda bulmuştum. Nihat Aytek. Benim gibi tiyatro delisi değildi ama güzel sanatların her dalına ilgi duyduktan başka bana göre önemli bir üstünlüğü de vardı. Kulağı müziğe çok yatkındı. Bir operette ilk işittiği ve sevdiği ezgiyi oyundan çıkar çıkmaz hemen yineleyebilir ve bu ezgiyi zaman zaman sözleriyle söyleyebilirdi. Benim böyle bir yeteneğim hiç mi hiç yoktu. Her akşam yoklamasından sonra orta bahçede bando eşliğinde hep birlikte ve bir ağızdan söylediğimiz İstiklal Marşı'nı bile tek başıma doğru düzgün söyleyemezdim. Bu ilgisizliğimden mi, sesimin çirkinliğinden mi böyleydi, bilmiyorum. Oysa güzel bir sesten bir şarkı, bir ezgi dinlemeyi çok seviyordum. Bu kulak duyarsızlığı bende yaşam boyu sürdü. Konuşurken sesimin güzel olduğu hep söylenmiştir ama arkadaşlarımla birlikte 10. Yıl Marşı, Harp Okulu Marşı gibi sık sık söylediğimiz marşları bile söylerken onların seslerini bozduğum için benim katılmamı istemezlerdi. Bu hep böyle sürmüştür. Yıllar sonra askerlikten ayrılıp gazeteciliğe başlayıp cezaevlerine sokulduğum zamanlarda da siyasi koğuştaki arkadaşlarım onların da sesini bozduğum için topluca söylenen devrimci marşlara katılmamı istemezlerdi. Ben şaka olsun diye üstlenince onlar da gülmek için beni Sultanahmet Tutukevi'ndeki siyasi bölümün ayrı bir odasına kapamaya kalkışırlardı. Bu durumun bile başgardiyanın devrimci marşlar söylediğim gerekçesiyle beni İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne vermesine engel olmamıştı. Başkan örnek hukukçu Nefi Demirlioğlu'ydu. Aklanmıştım. Nihat Aytek anlaştığım en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Lisede 10. sınıftan harp okuluna geçene dek hep aynı sırayı paylaşmıştık. İkimiz de okulun güreş takımındaydık. O 61 kiloda ben 56 kiloda güreşiyorduk. Nihat Aytek'i bizim Darülbedai'ye götürürdüm. Bir gece Paradi'den bir operet seyretmiştik. Benim daha önce seyrettiğim bir operetti. Nihat çok sevmiş ve tiyatroya alışmıştı. Operetleri daha çok severdi. Ayda bir iki kez Nihat'la tiyatroya gitmeye başlamıştık. Başka arkadaşlarımı da tiyatroya götürdüğüm olurdu ama tiyatroya en yakın bulduğum Nihat'tı. Bir operet seyretmişsek o operetteki şarkıları Nihat tiyatrodan çıkar çıkmaz hemen ıslıkla çalardı. Benim hiç yapamayacağım bir şey bu. Yalnız ıslıkla değil şarkıları sözleriyle de söylerdi. Onun bu yeteneğine hayrandım. Müziği oldum olası ne çok seviyor ama müzikte ne denli yeteneksizdim. Bir gün Nihat, küçük bir akordiyonumuz olsa ne iyi olur dedi. Gerçekten de ne iyi olurdu ama olamazdı ki. Akordiyon alacak parayı nereden bulacağız? Nihat bir emekli albayın oğlu. Üç kardeşler, en büyükleri olan abla Amerikan Koleji'ne gidiyor. Bebek de üç katlı bir ahşap evde kirada oturuyorlar. Operetlere gittikçe akordiyon tutkumuz da arttı. Nihat'ın bir ağız mızıkası vardı, küçük bir armonika. Onunla operetlerde duyup öğrendiği ezgileri çok güzel çalıyordu. Onun akordiyon sahibi olmak müziğe bu yakınlığı dolayısıyla hakkıydı da bu müzik yeteneksizliğiyle bana ne oluyordu? Nihat akordiyonunun nereden nasıl alınacağını sorup öğrendi. Elbet Beyoğlu'nda, yüksek kaldırımda, müzik mağazalarında olağanüstü güzel, görkemli akordiyonlar var. Ama onların fiyatları bizim evden de pahalı. Nihat öğrenmiş. Bit pazarında, bat pazarı, bayat pazarı da olabilir. Çok ucuza kullanılmış küçük akordiyonlar varmış. Bir hafta başı okula döndüğümüzde Nihat bit pazarına gidip alabileceğimiz akordiyonları görmüş. Çerkezlerin, Çerkez köylülerin düğünlerinde dans ederken çaldıkları eski ve küçük akordiyonlar. Çok sıkı pazarlık edersek 6-7 liraya bile alabilirmişiz. Babam bana verir bu parayı, hatta daha çoğunu bile. Olağanüstü durumlarda giderlerimi karşılamam için gereken parayı haftalığıma ek olarak verirdi babam. Hiçbir zaman istediğim parayı vermezlik etmedi. Ama ben de ne için ve nice isteyeceğimi bilirdim. Nihat'la sözleştik. O cumartesi öğleden sonra okuldan birlikte çıkacağız. Sirkeci'den Sirkeci Topkapı tramvayına bineceğiz. Tramvay Beyazıt'a gelince o inecek, İstanbul Üniversitesi'nin arka bahçesinde beni bekleyecek. Ben yolumu sürdürüp Şehremin'de ineceğim. O çamurlu yollardan Pazar Yeri alanından geçip Mevlana Kapı'da surlar içerisindeki evimize gideceğim. Akordeon satın almak için babamdan 7 lira alıp döneceğim. Beyazıt'ta üniversite bahçesinde beni bekleyen Nihat'la buluşup bit pazarına gideceğiz ve sıkı pazarlıkla bir akordeon satın alacağız. Sonra dünyalar bizim olacak. Bu tasarladıklarım tıpkı tıpkısına oldu. Babamdan hem haftalığımı hem de akordeon için 7 lira aldım. Babam akordeon üstünde durmadı bile. Niçin olursa olsun bu paranın gerekli olduğunu anladı. O zaman için 7 lira az para sayılmazdı. Katip sınıfından subayların oğullarından arkadaşlarım vardı. Onlara babaları aylık olarak 5 lira gönderirdi. Babam, "Otur yemek ye oğlum," dedi. Hayır, yemeden gidecektim. Nihat üniversite bahçesinde beni bekliyordu. Yemek mi? Bir kese kağıdı dolusu kabuklu taze ceviz, büyük bir kese kağıdına da ağaçlardan topladığım lop incirleri doldurdum. Yanına birkaç dilim de ekmek koyup bunları paket yaptım. Üniversitenin bahçesine gidince bunları Nihat'la yiyecektik. Peki ama babamdan para almak için niçin Nihat'la birlikte bizim eve gitmemiştik de onu Beyazıt'ta bırakmıştım? Bunu bugün bile tam olarak bilemiyorum ama bir yorum yapabiliyorum. Sanıyorum ki yoksulluğumuzdan, hiçbir duvarı şakülünde ve gönyesinde olmayan gecekondu evimizden, eşyasızlığından, o sokakların çamurlarından, çukurlarından utanıyordum. Bu utancımı arkadaşlarıma göstermek istemiyordum. Evimi bilen arkadaşlarım da vardı ama onların evimi bilmeleri zorunluydu ve onlar öyle azdı ki. Hepsinin en yoksulluğunun evi bile benim evimden daha güzeldi. Nihat'ı Beyazıt'ta bırakıp evime getirme işimin nedeni sanırım ki buydu. Evden çıktım. Nedenini şimdi bilemiyorum. Şehremini tramvay durağına değil de nedense Çapa tramvay durağına geldim. Neden her zamanki gibi Şehremini durağına gelmedim de Çapa durağına geldim bilmiyorum. Bu nedeni şimdi 80 yaşımdayken bulmaya çalışıyorum. Evden Şehremini'ye giden yol daha kısayken ben o gün niçin evden Çapa durağına gelmiştim? Belki Çapa yolu daha az çamurluydu da ondan. Elimde incirle ceviz paketi, durakta tramvay bekliyorum. Ön solumda bir kız var, belki 15 yaşında. Yanında kendisinden birkaç yaş küçük görünen bir kız var, kız kardeşi olabilir. İkisinin de ayaklarında şoson var. O zamanlar bu şoson sözcüğü çok kullanılırdı. Anlamını öğrenmem için sözlüğe bakmam gerekir. Şimdilerde çoktan beri kullanılmaz oldu. Şoson, Fransızca'da terlik anlamına gelen Şason'un okunuşunun Türkçe yazılışıdır. Ali Nesin. İki kızın da yün örme lacivert eldivenleri, ellerinde de çantaları var. Abla olandan gözümü ayıramıyorum. Kız çok mu güzeldi? Bana çok güzel değil, en güzel geliyor. Bundan güzel olamaz bir kız, dünya güzeli. Başkalarının aynı düşüncede olmayacağını da biliyorum. Özellikle bu konuda başkalarının düşüncelerinden bana ne? Başında sola eğik beresi var, lacivert renkli. Berenin önünde birbirine geçmiş KKL harfleri var. Bu harflerin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bir okulun arması olabileceğini kestiriyorum ama hangi okul? Hangi okul olduğunu o akşam, o gece okula dönünce öğrenecektim. Benden başka Kuleli'de her öğrenci KKL kelimesinin anlamını bilirmiş. Kuleli'nin yanında bir boğaz iskelesi ötesindeki Kandilli Kız Lisesi. Benim o tarakta hiç bezim olmamıştı ki bileyim. Akşamları son dersten sonra yemek saatine dek olan zamanda okulun atlet takımı deniz kıyısındaki yola koşuya çıkarlardı. Bu koşunun yönünün niçin hep Kandilli'ye doğru olduğunu o zaman anlamıştım. Gözümü bereli kızdan ayıramıyordum. Ama kendisini gözetlediğimi ayrımsamasını da istemiyordum. Öyle de utangaçtım ki tramvay geldi, bindik. Çok dolu değildi tramvay. Özellikle yakınlarında oturmadım ki onları izlediğim belli olmasın. Yana yatırılmış lacivert beresinden açık kahverengi saçları taşmış. Saçlarından bir perçem alnına düşmüş ya da özellikle düşürülmüş. Eldivenini çıkardı. Tırnaklarındaki saydam ojeyi seçebiliyorum. Özellikle saydam oje kullanması çok hoşuma gidiyor. Gümüş halkalı incecik bir yüzüğü var. Küçücük mavi taşlı. Küpeleri de mavi ve küçük ve sallantılı değil, kulak memelerine yapışık. Tramvay kalabalıklaşıyor, onu görmem zorlaşıyor. Ya ben görmeden bir yerde inerse? Kalabalığın arasından onu gözetlemeyi sürdürüyorum. Beyazıt durağına geldik, iki kardeş inmiyor, ben de inmiyorum. İnmiyor değil, inemiyorum. Sultanahmet'e doğru gidiyoruz. Nihat da üniversite bahçesinde bekliyor, beklesin. Yaptığım ayıp biliyorum ama başka türlü yapamam ki, elimde değil. Tramvay Sirkeci'ye geliyor. Burası son durak. Son yolcular da iniyor. Son yolcuların sonuncusu olarak ben de iniyorum. Yürüyoruz. Onlar iki kız kardeş önde, ben arkalarında. Benden haberleri yok. Haberleri olmasın. Kendilerini izlediğimi bilmesinler. Eski Galata Köprüsü'ne geliyoruz. Köprünün Sirkeci başından Boğaziçi vapurları kalkar. Biniyoruz vapura. Nereye gittiğimizi, nerede ineceğimizi bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kendilerini izlediğimi bu iki kız, özellikle abla, öğrenmemeli. Karşılıklı iskelelere uğrayarak Boğaz'dan yukarı Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Büyükdere iskelesi. Orada iniyorlar. Ben de iniyorum. İskeleden çıkıyoruz. Hemen karşıdaki sokağa giriyorlar. Artık ben arkalarından gidemem. Çünkü erken inen güz akşamına oradan geçen başkaları yok. Arkalarından gidersem onları izlediğim anlaşılabilir. Lacivert bereli kız ya arkasına döner de izlediğimi görürse? Sokağın koyu gölgeli alacasında yitip gidiyorlar. Dönüyorum iskeleye. Orada nice olduğunu kestiremediğim bir süre kala kalıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Sanıyordum ki bütün bir yaşamım boyu hep böyle lacivert bereli, mavi yüzük taşlı, açık kahverengi saçlı kızı izleyerek geçip tükenecek. Oysa işte şimdi hiç de son olmayan bir sona geldik. Okula döndüğümde çoktan gece olmuştu. Ancak pazar akşamı Nihat'la okulda buluşabildik. Ona hemen aşık olduğumu söyledim. Tramvay beklerken gördüğüm bir kıza vurulmuştum. Kim olduğunu bilmiyordum. Adı neydi? Büyük bir mıknatısın çekiciliğine kapılmış küçük bir demir parçası gibi arkasından sürüklenerek gitmiştim. Mıknatısın demir parçasından haberi bile olmamıştı. Haberi olmamasını özellikle istemiştim. Belki onun benden hiç haberi olmayacaktı, olmamalıydı da. Böyle olması gerektiğine kendimi inandırmıştım. Nihat nasıl karşıladı bu olayı? Sevinçle. Demek arkadaşı aşık olmuştu. Oysa ben onu üniversite bahçesinde saatlerce boşu boşuna beklettim diye bana çok kızacağını sanıyordum. KKL'nin Kandilli Kız Lisesi olduğunu arkadaşlardan öğrenmiştim. Peki bundan sonra ne yapacaktım? Can arkadaşım Nihat'a bir sevgilim olduğunu söylemiştim. Ama başka hiç kimseye söyleyemezdim. Bu bir gizdi. Nihat'a söylemek zorundaydım çünkü niçin sözümde durmadığımı bilmesi gerekirdi. Böyle bir zorun olmasaydı ona bile söylemezdim. Hatta böyle bir aşktı ki sevdiğim kıza bile kendisini sevdiğimi söyleyemiyordum. Bu işte böyle bir gizdi. Keyfimden uçuyordum. Gerçekten uçuyordum. Harici ve dahili, yani okul dışı, okul içi iki ayrı giysimiz olduğu gibi dışarısı için başka, içerisi için başka ayakkabımız da vardı. Okul içi ayakkabılarımızın altları kabaralaydı. Okulumuzun kara döşeli koridorları da uzundu. Bu kabaralı ayakkabılarla kara döşeli koridorlarda boydan boya kayılıyordu. Uçar gibi kayılıyordu. Sanki paten takmış gibi. Yeter ki koridorlarda kimse olmasın. O zamana dek kabaralı ayakkabılarla koridorlarda hiç kaymamışken o günden sonra bunu da yaptım. Dörtgen biçimindeki kulelinin koridorlarını bir baştan bir başa koşarak iki kolumu iki yana kanat gibi açıp uçarak geçiyordum. Bırakın kimse beni tutmasın. Zaten tutamazdı ki kimse. Bu arada satın alacağımız akordeon ne oldu? Onu hiçbir zaman alamadık. Niçin alamadığımızı şimdi anımsamıyorum. Sanırım akordeon almaya paramız yetmemişti. Yıllar sonra subay çıkıp Fen Tatbikat Okulu'nda öğrenci asteğmenler olduğumuzda içimizden Salt Muzaffer Aylığından taksitle kendisine kocaman pırıl pırıl bir akordeon almıştı. Ama o çalmasını biliyordu. Akşamları Necip Celal Antel'in tangolarını ne güzel çalardı. Ama öğrencilerin orkestralarına katıldığını anımsamıyorum. Ancak Taksim'deki, şimdi Sheraton Oteli'nin olduğu yerde, Dağcılık Kulübü'ndeki benim nişan törenimde akordeonuyla Tango Nocturne'u çalmıştı. Hey gidi, şimdi ne Nihat ne Muzaffer var. Peki incirle cevizler ne oldu? Onları gardırobuma koyup pazar akşamı Nihat okuluna gelene dek korudum. Adını bile bilmediğim bir kıza aşkım yüzünden sözümde duramadığımı anlatırken cevizle incirleri birlikte yiyorduk. İmgesel de olsa bir sevgilim olması Nihat'ı sevindirmişti. Çünkü onun imgesel bir sevgilisi bile yoktu. Kadın kavramının bir meleksi tasarımla kafama çizilmiş olması beni hep ve çok düşündürmüştür. Aslında bu doğuya özgü ve feodal aile yapısına bağlı bir düşünce biçimidir. Belki feodal demekten çok bizim için toprağa bağlı, kırsal bölge ailelerine özgü bir duygu demek daha doğru olur. Bizim halk şairlerimizin, saz şairlerimizin uğruna deli divane oldukları o masalsı aşkları hep benimkine benzer. Aşk destanları, masalları hep böyledir. Ortak izlek aşağı yukarı şöyledir. Şair rüyasında bir dünya güzeli görür, hemen ona aşık olur. Uyandığı zaman rüyasında görüp aşık olduğu kızı aramaya başlar. Onun için yaşamak sevdiği güzeli hep aramaktır. Böylece rüyasını arayıp duran sonsuz bir gezgin olur. Bu uğurda başına gelmedik kalmaz her belaya katlanır. Rüyasında gördüğü dünya güzelini bulanlar da olur, bulamayanlar da. Hangisi olursa olsun bu aşkın sonu ya kavuşamamaktır ya da kavuşup düş kırıklığına uğramak. Ben Çapa tramvay durağındaki rüyamda bir dünya güzeli görmüş ve ona vurulmuştum. Ne adını ne oturduğu yeri biliyordum. Onu arayacak bulacaktım. Bütün askeri okul öğrencileri ben ve Nihat gibi değillerdi elbet. İçimizde özdeksel olarak sevişmeyi tatmış olanlar da vardı. 13. ayrımın sonu, sayfa 185.